Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 11 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. İkiyüzlü bir adam padişaha misafir olmuş. Ziyafet sofrasına oturmuşlar. Kendisini çok dindar bilsinler diye alışkın olduğu halin zıddına az yemiş ve namaza başlayınca da her zamankinden uzun kılmış. Saraydan evine döndüğü zaman sofrayı hazırlayın demiş. Adamın çok zeki bir oğlu varmış. Baba demiş, padişah seni davet etmişti, sarayda bir şey yemedin mi? Babası, onların önünde işe yarayacak kadar bir şey yemedim demiş. Bunu duyan oğlu, o halde sarayda kıldığın namazını da kaza et, herhalde işe yarayacak bir namazda kılmamışsındır deyivermiş. Kalpleri insanlara dönük olanlar, arkalarını kıbleye dönerek namaz kılarlar. Bir kul dua ve münacatta bulunurken yalnızca Allah'ı hatırına getirmeli, ondan gayrısını unutmalıdır. İbadetler sırf Allah'ın rızasına ermek gayesiyle, yani halis bir niyetle ifa edilmelidir. Fanileri de razı etme düşüncesinin karıştığı bir ibadete riya, gösteriş illeti bulaşmış demektir. Bir sürahi suya bir damla necaset düştüğünde nasıl ki o suyun bütün safiyet ve lezzeti kaybolursa, ibadetteki niyete, fanilerin medhine nail olma veya onların kınamalarından kurtulma gayelerini karıştırmak da aynı şekilde amelleri ifsad eder. Zira tevhid inancının ortaklığa tahammülü yoktur. Şu hadise bu hakikati ne güzel izah etmektedir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben yaptığım işte öyle bir niyet taşıyorum ki hem Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum, hem de yaptığım işin başkaları tarafından görülerek takdir edilmesini istiyorum. Bu hususta ne buyurursunuz?" diye sordu. Resulullah Efendimiz, "Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, ameli salih işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın." Ayeti kerimesi ininceye kadar bir şey söylemedi. Şunu unutmayalım ki, Allah'a kulluk niyetiyle ifa edilmesi gereken amellere riya karıştığında, o artık Cenab-ı Hakk'ın rızası yerine gazabına sebep olan ağır bir cürme dönüşür. Bu hakikati ifade eden şu hadis-i şerif ne kadar ibretlidir. Kıyamet günü ilk olarak aleyhlerinde hükmedilen insanlar şunlardır. Birincisi, şehit edilen kimsedir. O, Allah'ın huzuruna getirilir. Allah ona bahşettiği nimetleri anlatır. O da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak, "Öyleyse bunlara karşılık ne yaptın?" diye sorunca adam, "Ya Rabbi, senin uğrunda şehit edildim." der. Allah Teala buyurur ki, "Yalan söyledin. Sen yalnızca korkusuz ve cesur denilsin diye harbettin. Gerçekten öyle de denildi." Sonra onun hakkında emredilir ve ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. İkincisi, ilim öğrenen, başkalarına da öğreten, ayrıca Kur'an okuyan adamdır. O da huzura getirilir. Allah kendisine olan nimetlerini anlatır. O da itiraf eder. Cenab-ı Hak, "Bunlara karşılık ne yaptın?" diye sorunca adam, "İlim tahsil ettim, onu başkalarına da öğrettim, senin uğrunda Kur'an da okudum." der. Allah Teala buyurur ki, "Yalan söyledin. Sen ilmi ancak alim denilsin diye öğrendin. Kur'an'ı da ancak o kârîdir, kıraat ehlidir denilsin diye okudun. Gerçekten öyle de denildi." Sonra hakkında emrolunur ve ateşe, yani cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın kendisini imkan bakımından genişlettiği, malın her çeşidinden verdiği adamdır. O getirilir, Allah ona verdiği nimetlerini anlatır. O da bunları itiraf eder. Allah Teala, öyleyse bunlara karşılık ne yaptın diye sorunca adam, hakkında infak edilmesine emir buyurduğun hiçbir yol bırakmadım, malımı ancak senin yolunda harcadım der. Cenab-ı Hak buyurur, yalan söyledin, onları ancak cömerttir denilesin diye yaptın. Nitekim öyle de denildi. Sonra hakkında emredilir ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Velhasıl beden için ruh neyse, amel için ihlas da odur. Salih amellerde kalbin kıblesi Cenab-ı Hak değil de faniler olursa, o amellerden dolayı da tevbe istiğfar etmek gerekir. Zira ihlassız amel hem faydasız bir yorgunluktan ibarettir, hem de gazabı ilahiyi celbeden manevi bir felakettir. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere mel'un şeytan Cenab-ı Hakk'a şöyle hitap etmişti. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara, insanlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. Hicr 39-40. Yani insanın en azılı düşmanı olan ve kendisi gibi insanı da Allah'ın gazabına duçar etmek için çırpınan şeytan aleyhilâne, ibadet ve taatten alıkoyamadığı müminlerin kalbine gurur, kibir, ucup gibi batıni haramları telkin ederek o ibadetlerin adeta içini boşaltmaya çalışır. Bundan da ancak ihlas şuuruna ermiş olan kullar kurtulabilir. Bunun içindir ki Süfyan-ı Sevri Hazretleri, eskiler nasıl amel edeceklerini öğrendikleri gibi, nasıl niyet edeceklerini de öğrenirlerdi buyurarak, amelde halis niyetin ne kadar mühim olduğuna işaret etmiştir. Bu bakımdan bizler de sık sık gönüllerimizi yoklayıp niyetlerimizi gözden geçirmeliyiz. Konu komşu ne der, insanlar bizi ayıplamaz mı gibi nefsani kaygılarla yahut faniler nezdinde itibar kazanma arzusuyla değil, hasbeten lillah yani sırf rızayı ilahiyi tahsil gayesiyle kulluk vazifelerimizi ifa etmeye çalışmalıyız. Cenab-ı Hak'tan his ve fikirlerimizi, arzu ve niyetlerimizi daima kendi rızasıyla telif buyurmasını niyaz etmeliyiz. Şehzadi Hazretleri buyurur, kim halk kapısında mihnet çekiyorsa, yani kulluğunu fanileri hoşnut etmek için yapıyorsa, yarın Hak Teâlâ'dan bir mükafat ümit etmesin. Oğlum, Ali'nin evinde çalışıyorsan, ücretini velinin vermesini nasıl beklersin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirktir buyurmuştu. Yanındakiler, küçük şirk nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu cevabı verdi. Riya yani gösteriştir. Kıyamet günü insanlar amellerinin karşılığını alırlarken Allah Teala riya ehline dünyadayken kendilerine mürayilik yaptığınız, amellerinizi göstermek istediğiniz kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında herhangi bir karşılık bulabilecek misiniz? Buyurur. Dolayısıyla kendini fanilere beğendirmek veya onların gözünden düşmemek gibi nefsani kaygılarla ibadet etmek, insanın ahirette eli boş kalmasına sebep olur. Zira insanların ilgi ve iltifatına mazhar olmak maksadıyla ibadet ve taatte bulunan riyakâr kimseler, aslında Allah Teâlâ'yı değil, insanları tazim etmiş olmaktadırlar. Halbuki kıyamet günü ibadet ve gayretlerimizin ecrini verebilecek olan yalnızca Allah Teâlâ'dır, faniler değil. O halde ebedi hüsrana duçar olmamak için niyetlerimize çok dikkat etmeliyiz. Bütün amellerimizde, ya ilahi, maksadım yalnız sensin, talebim de sadece senin rızayı şerifindir niyazıyla gönüllerimize istikamet vermeliyiz. Ayrıca riyadan kurtulup ihlas sırrına erebilmek için bilhassa tenha yerlerde ve seher vakitlerinde samimi gözyaşlarıyla ibadet etmeye, başkalarının yanındayken yaptığımız ibadetleri yalnızken de eda etmeye, hatta nafileleri daha ziyade kendimizle baş başa kaldığımız zamanlarda kılmaya, sağ elimizin verdiğini sol elimiz bilmeyecek derecede gizli infaklarda bulunmaya gayret etmeliyiz. Nitekim hak dostu arif müminler, günahkarların günahlarını gizlemekte gösterdikleri gayretten daha fazlasını salih amellerini gizlemek için sarf etmişlerdir. Riyakar insanlar bir hayır işleseler her fırsatta bunun reklamını yaparak o hayrın bütün ecrini ziyan ederlerken, arif müminlerse bin hayır işleseler birini bile fanilere ifşa etmekten titizlikle sakınırlar. Şu hadise bu hassasiyetin ne güzel bir misalidir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın torunu Zeynel Abidin Hazretleri vefat ettiğinde naaşı yıkanırken sırtında büyükçe yaralar görünmüştü. Yakınlarından birine bunun hikmeti sorulunca Hazret'in ömür boyu büyük bir gizlilikle ifa ettiği bir fazileti ortaya çıktı. Zira Zeynel Abidin Hazretleri her sabah hazırladığı erzak çuvallarını sırtında taşıyarak erkenden fakirlerin kapısına götürür ve kimseye görünmeden geri dönerdi. Halk da bu çuvalları kimin bıraktığını bilmezdi. Hazret'in sırtındaki yaralar o çuvalları taşımaktan ötürü olmuştu. Elhasıl amellerini sırf rızayı ilahi için yapan hak dostları, onları adeta ifşası haram bir sır gibi halktan gizlemeye çalışırlar. Zira hakka ait olduğu halde halka da arz edilen amellerde Allah'a götürecek bir kıymet ve fazilet kalmaz. Çünkü onları gurur, kibir ve ucup başta olmak üzere bin bir türlü nefsaniyet kaplar. Bu itibarla arif zatlar, salih amellerinin halk tarafından değil, yalnız hak tarafından bilinmesini arzu etmişlerdir. Böylece amellerinin ecrini zayi olmaktan korumaya çalışmışlardır. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Yaptığınız salih amellere gösterdiğiniz ehemmiyetten daha fazlasını onların kabulüne ve korunmasına gösteriniz. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Çocuk akil ve bali olmadığından, çocukluk icabı orucu annesine babasına hoş görünmek için tutabilir. Lakin yaşlı bir kimse ibadeti hala hak için değil de halk için yaparsa çocuktan daha cahil ve anlayışsız demektir. Halka sopuluk taslamak için kılınan namaz cehennem kapısının anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın senin seccadeni cehenneme sererler. İşlediğimiz salih amellerin hak katında makbul olmasını istiyorsak, kalbimizdeki niyete, nefsani gayelerin gölgesini dahi düşürmemeye gayret etmeliyiz. Amellerimiz sebebiyle fanilerin iltifatını umuyor ve bundan hoşnut oluyorsak, bu hal son derece muhtaç olacağımız ahiret azıklarımızı nefs ve şeytan farelerine yem etmekten farksız bir gaflettir. Mesela eskiden hacca çok az insan gidebilirdi. Gidenlere hacı bey, hacı hanım diye hitap edilir, toplumda muteber insanlar olarak kabul edilirlerdi. Belki bu tavır o zamanlar insanları bu ibadete teşvik maksadı taşıyordu. Fakat zaman içerisinde bu durum kalben tekamül etmemiş bazı kimseler tarafından adeta manevi bir makam mevki meselesi gibi addedilerek bir çeşit iftihar, övünme vesilesi haline getirildi. Buysa son derece mahsurludur. Zira bir mümin yaptığı amelleri insanlara reklam ederek şan, şöhret ve itibar kazanmaya tenezzül ederse o amellerin ecrini kendi eliyle imha etmiş olur. Dolayısıyla bir hacıya veya bir hayır hasenat sahibine ibadet ve hayırlarından dolayı herhangi bir teveccüh ve iltifatta bulunulsa bile onun bu iltifatı üzerine almaması gerekir. Bilakis amellerinin karşılığının bu fani iltifatlardan ibaret kalmasından korkarak hemen istiğfarda bulunması icap eder. Unutmayalım ki bütün ibadet, taat ve hayır hasenatımız tıpkı dualarımız gibi Allah'ın kabulüne muhtaçtır. Bir kul gerçek manada hacı olup olamadığını, olduysa bile son nefesine kadar hacı kalıp kalamadığını, yaptığı hayır hasenatın Allah katında makbul olup olmadığını ancak mizanda amelleri tartılırken öğrenecektir. Diğer taraftan bazı ibadetleri halkın nazarlarından bütünüyle gizlemek de imkansızdır. Mesela 5 vakit namazı cemaatle kılmak, hac, umre, Allah yolundaki birçok faaliyetler açıktan ifa edilmek zorundadır. Riya olmasın diye bunları terk etmek, nefs ve şeytanın tuzağına düşmektir. Üstelik bazı dini gayretlerin görülüp duyulması, onların toplum nezdinde neşvü nema bulmasına vesiledir. Bu şekilde insanları bir hayır seferberliğine teşvik etme faydası söz konusu olduğunda, yine kalbi riya ve benzeri batıni haramlardan korumak şartıyla o salih amelleri aleni olarak ifa etmekte hiçbir mahsur yoktur. Nitekim Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor: mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur. Üzüntü de çekmezler. Bakara 274. Muhterem babam Musa Efendi de bana zekat ve hayrat defterini gösterir. Bak oğlum, şu sayfa zekatım, şu sayfada hayratımdır. Nefis daima insanı aldatır. Aziz bir hayrı çok gibi gösterir. Bunun için muhakkak zekat ve hayratınızı ayrı ayrı yazın. Hayratınız da bilhassa zor zamanlarda zekatınızın çok çok ötesine geçsin. Bu büyük bir rahmet vesilesidir. Zira sadaka belaları önler nasihatinde bulunurdu. Böylece bizzat örnek olarak bizleri ikaz ederdi. Şüphesiz ki bu nevi talim ve telkinlerde hayra teşvik mahiyetindedir. Tarih ve medeniyetimizdeki infak edebinin müstesna tezahürlerinden biri olan sadaka taşlarında olduğu gibi infakı gizlice eda etmek hem verenin ihlasının hem de alanın haysiyetinin korunması bakımından son derece kıymetli ve makbul bir davranıştır. Fakat zaruret varsa nefsin fısıltılarını susturup ihlası korumak kaydıyla açıktan infakı da ihmal etmemek gerekir. Bu durum şuna benzer. Mesela normal şartlarda kibir çok ağır bir günahtır, gönlün kanseridir. Lakin kibirliye gösterilen kibir caizdir. Nitekim kibirliye karşı kibir sadakadır buyurulmuştur. Yine müminler yeryüzünde mütevazı yürümekle hal ve hareketlerinde gurur, kibir ve azamet sergilemekten sakınmakla mükelleftirler. Fakat bu hal normal şartlarda ve din kardeşlerine karşı geçerlidir. Allah ve Resulünün düşmanlarına karşıysa İslam'ın izzet ve haysiyetini muhafaza etmek emredilmiştir. Nitekim Cenab-ı Hak müminlerin vasıflarını zikrederken şöyle buyurmuştur: onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve vakurdurlar. Maide 54. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı çetin, birbirlerine karşı merhametlidirler. Fetih 29. Dolayısıyla Allah ve Resulullah düşmanlarına karşı İslam'ı temsil mevkiinde bulunan bir Müslümanın vakur olması elzemdir. Hatta bu maksatta sergilenen tekebbür, büyüklenmek bile makbuldür. Zira böyle durumlarda büyüklenmek son derece haklı ve müsbet bir gayeye hizmet etmiş olur ki bu takdirde kibir yerine vakar adını alır. Asr-ı saadette yaşanan şu hadise bunun ne güzel bir misalidir. Uhud'da çarpışmanın kızıştığı esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eline bir kılıç alarak "Bunu benden kim alır?" diye sordu. Sahabiler ben, ben diyerek onu almak için ellerini uzattılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu defa, bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır diye sorunca onu almaktan çekindiler. Ensardan Ebu Ducane radiyallahu anh ayağa kalkıp, ben onu hakkını vermek üzere alırım ya Resulallah dedi. Ebu Ducane kılıcı alınca, bunun hakkı nedir ya Resulallah diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmandır buyurdu. Ebu Ducane kılıcı aldı, kırmızı sarığını çıkarıp başına sardı ve İslam saflarıyla müşriklerin safları arasında kurula kurula, çalımlı çalımlı yürümeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu yürüyüşünü görünce, bu öyle bir yürüyüştür ki Allah Teala ona bu gibi durumların haricinde buğz eder buyurdu. Demek ki insanları hor ve hakir görmek, büyük günahlar olsa da harp zamanı düşmanın gözünü korkutmak veya gayrimüslimlere İslam'ın izzet ve şerefini temsil etmek maksadıyla kuvvet ve azamet ishar etmekte hiçbir mahsur yoktur. Hatta bu tavrı sergilemek ümmetin maslahatı için bir vazife haline gelmektedir. Bunun tarihi bir misalini Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa kralına gönderdiği mektubunda görüyoruz. Kanuni mektubunda ona şöyle hitap ediyordu. Ben ki Azerbaycan'ın, Anadolu'nun, Rumeli'nin, Balkanların, Karaman'ın, Irak'ın, Arabistan'ın, Mısır'ın, karaların ve denizlerin hakanı, Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Sultan Süleyman Han'ım. Sen ki Fransa eyaletinin valisi Francesco'sun. Demek ki İslam'da yerine göre bazı hükümler bambaşka bir mana ve muhteva kazanabilmektedir. Nasıl ki tevazuun gerekli olduğu bir yerde kibirlenmek son derece çirkin bir davranışsa, vakar vasfındaki bir tekebbürün caiz ve hatta gerekli olduğu bir durumda tevazu göstermek de aynı derecede çirkin bir zillet, acziyet ve meskenete dönüşmektedir. Dolayısıyla hayatı adeta numarasız gözlükler gibi hep mütevazı, hep uysal, hep nahip olarak monoton, yeknesak bir tavırla yaşamak, İslam nazarında ne makbul sayılan ne de arzu edilen bir durumdur. Mümin, icap ettiğinde celalli, vakur, cesur, tavizsiz ve çetin olmasını da bilmelidir. Bunun için bizler de İslami hüküm ve ölçülerin, tabir caizse mantığını idrak edip onları yerli yerinde ve doğru bir şekilde hayatımıza tatbik etmeliyiz. Cenab-ı Hak bizleri ihlasa erdirip, ihlasını da koruduğu salih kullarının zümresine lütfu keremiyle ilhak eylesin. İbadetlerimize fani ve nefsani gayeler karıştırmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Niyetlerimizi daima rızasıyla telif eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 11 başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından paylaştık yazımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.